Ayrım 23, sayfa 426. Tertip dava. Kılıç'ın avukatı Burhan Apaydın ise ünlü kabadayının suçsuzluğunu anlayınca ilk duruşmada MİT hakkında soruşturma açılmasını istediğini söylüyordu. Kılıç gibi ünlü birinin davasını neden üstlendiğini Apaydın şöyle açıklıyordu. Dündar Kılıç 1984 yılında gözetim altına alındı. 7 Nisan 1984'te Ankara 4 No'lu Askeri Mahkemesi'nde hakkında idam istemiyle dava açıldı. 1985 Mayıs ayında Kılıç'ın isteği üzerine ailesi bana gelip davayı almamı istedi. Dava dosyaları 50 klasörü buluyordu. 6 ay süreyle gece gündüz dosyaları tek tek inceledim. Olayın tertip olduğunu, Kılıç'ın masumiyetini anlayınca davayı aldım. İlk duruşmada MİT hakkında soruşturma açılmasını istedim. Mahkeme heyeti konuşma hakkımı 5 dakikayla sınırladı. Mahkemeyi Genelkurmay Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı'na şikayet ettim. Mahkemenin kaldırılmasını istedim. 1986 yılında Ankara 4 No'lu Askeri Mahkeme kaldırılarak bütün davalar Diyarbakır Askeri Mahkemesi'ne gönderildi. Bu memleket tertip davalardan çok zarar gördü. Dündar Kılıç davası da bu yönüyle tarihe geçmiştir. Bir tertip dava adaletin elinde paramparça edilmiştir. Düğmeye basılınca. Eymür'ün kaleme aldığı ünlü MİT raporu Şubat 1988'den Ocak 1989'a değin kısa aralıklarla büyük ve orta küçük şiddette depremlere neden olacaktı. Bu depremlerin sonuncusu 1989'un ilk ayında yaşandı. Raporda önemli ölçüde yer alan Kemal Horzum'un bankalarla ve bürokrasi katındaki ilişkileri döne dolaşa Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem'in istifasına kadar uzanacaktı. Emlak Bankası Genel Müdürlüğü'ne Özal'ın dışarıdan ithal ettiği Kıbrıs kökenli Bülent Şemiler'in Horzum'un Kaya Erdem'le ilişkisinden söz ettiğinin yaygınlaşması, Başbakan Yardımcısı Erdem'in 2-3 ayda bir sağlık denetimine ABD'ye giden Turgut Özal'a sert biçimde ya o ya ben diye rest çekmesine kadar uzandı. Şemiler yerinden alındı ama Erdem'in karşısına çıkarıldı. Bankalarla ilgilenecek Başbakanlık Başdanışmanlığı görevine atandı. İşte tam bu sırada basın kulisine bir MİT raporu daha şırınga ediliyordu. MİT telefon dinliyordu ve Horzum'un bürosuna dayanan kulaklar Avrupa'da bulunan birisiyle yapılan konuşmada Kaya Erdem'in adının geçtiğini de duymuştu. MİT raporlarının yazılması yasa gereği yasaktı. Biz haberi aldığımızdan beri Özal'ın açıklama yapmasını diliyorduk. Erdem de Cumhuriyet'te çıkan yazımızdan sonra telefonla aramış, Başbakanlığa telefon dinlenmesi olayının doğruluğu derecesini saptanıp kendisine bildirilmesi için yazıyla başvurduğunu söylemişti. Olay henüz bu aşamadaydı. Oysa çok gizli kaydıyla Horzum'la ilgili düzenlenen bir MİT raporunda bu telefon konuşması yer almıştı. Horzum Kaya Erdem'le görüşeceğini söylüyordu. MİT raporunun içeriğini ve nasıl sızdığını araştıran Kutlu Savaş Başkanlığı'nda kurulan komisyona Mehmet Eymür'ün telefon konuşmasının çözülen metnini verdiği bildiriliyordu. Kısacası başbakan elini uzatsa bu raporları görebilir, Horzum'un Kaya Erdem tarafından kabul edileceğini gösteren MİT bilgisine göre kanıtlar arayabilirdi. Hatta buyurursa MİT bu raporu hem ses bandını hem de çözülen metnini gönderirdi. Erdem'in istifasından sonra Özal'ın davranışı ne olacak diye bekleniyordu ki, 1 Ocak 1989 yeni yılın ilk günü Hürriyet'te Mehmet Eymür'ün, Milliyet'te Eymür Güvenlik Dairesi Başkanı iken yardımcılığı görevini yapan Özel Harp Dairesi'nden MİT'e aktarılan arkadaşı Korkut Eken'in aynı içerikte demeçleri çıktı. Kaya Erdem'in Kemal Horzum'u tanımadığını söylemesine her iki MİT'çi şaşırmışlardı. Eymür bir derece daha ilerideydi. MİT raporu ile daha çok canlar yanacaktı. Olay gazeteciliğe soyunan Uğur Dündar beni arıyor, telefon konuşması üzerine giden yazıların anahtar niteliğinde olduğunu söylüyordu. Biraz abartılı, biraz da hükümetler devirecek güçte gazeteci konumundaki ses tonuyla Kaya Erdem'in üstüne niçin gittiğimi de soruyordu. Benzerlerini çok gördüğümüz, yaşadığımız bu çalımlı gazetecilik tavırlarına yanıt sadeydi. MİT'te telefonla ilgili metin, ses bandı varsa bunlara ilk önce başbakanın doğru veya yanlış demesi gerekirdi. Doğru derse ona göre yazılabilir, değil derse yanıtımız başka olabilirdi. Şemiler'le İsviçre'de Horzum'u kovalayan Uğur Dündar sanki o telefon konuşmalarının metinlerini Mehmet Eymür'den daha önce almamış gibi anahtar yazı övgüleriyle Şemiler'e karşı Erdem'i vurmaya yarayacak araç mı görüyordu bizleri? Burası pek anlaşılmıyordu. Oysa biz ne Şemiler'in ne de Erdem'in yanındaydık. Emlak Bankası'nın merkez binasının nerede olduğundan bile haberli değildik. Erdem'le ilgili telefon görüşmelerinin gizli düzenlemelerle alınmasına anayasal açıdan yaklaşıyorduk. Bir iktidarın anayasayı pervasızca çiğnediğini göstermeye telefon konuşmaları olayları kadar somut bir örnek olamazdı. Haberleşme hürriyeti. Madde 17. Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır. Kanunun gösterdiği hallerde hakim tarafından kanuna uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça bu gizliliğe dokunulamaz. Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası. Bu maddede MIT'e ayrıcalık tanınmamıştı. Maddede dilediği zaman dilediği kişilerin telefonlarını, yatak odalarını dinler diye bir fıkra yoktu. Kanunun gösterdiği hallerde ancak mahkemeden alınacak karardan sonra bu gizliliğe dokunulabilirdi. Şunu soruyorduk, başbakandan izin alınmış mıydı? Sonra mahkeme kararına gidilmiş miydi? Sorun horzumu aşıyordu. Bu satırları yazarken de evdeki telefonun yine dinlemeye alındığından kuşkumuz yoktu. Bu türden dinlemelerden sonra raporlar nasıl hazırlanır? Horzum gibi devleti dolandırdığı savıyla mahkemeye gidenlerin dışında kalan aydınların, gazetecilerin, siyasetçilerin başına gelenleri ya da gelebilecekleri düşünerek bu olayı ele alıp yarayı deşmeye çalışıyorduk. Mehmet Eymür açıktan demeç veriyordu. Evet diyordu, Kemal Horzum'un evi, iş yeri tam 3 yıl boyunca, yani kendisi yurt dışına gidinceye kadar dinlemeye alındı. Bu konuda ciddi bir komisyon kurulursa bütün bildiklerimi söylerim. Tanık bizzat MIT'tendi. Anayasaya karşın mahkeme izni alınmadan telefonların dinlemeye alındığı artık yadsınamaz ölçülerde ortadaydı. Erdem'le ilgili dinleme yarayı deşmeye tam fırsattı. Nedense basın telefon dinleme olayına karşı duyarsızdı. Eline bir MIT belgesi geçiren, hangi cephede savaşıyorsa onu destekleyeceğine inandığı bir rapor bulan herkes zafer çığlıklarıyla sütunlara oturuyordu. Eymür'ün, ki telefon konuşma metnini daha önce çok iyi biliyordu, Kaya Erdem'in Horzum'u tanımadığını söylemesine, şaştığını söylemesinden bir hafta sonra, 8 Ocak 1989 yine bir pazar günü Erdem adının geçtiği telefon konuşması sütunlarda arz-ı endam eyledi. Dinleme yasaktı, MIT belgelerinin yazılıp açıklanması yasaktı. Öyle bir tarladan geçiyordu ki yasanın koyduğu yasakları anımsatmak bile yasaktı. Horzum Kaya Erdem'in istifası olaylarının mecliste araştırılmasına ön ayak olan çabalar sürüp giderken kısıtlı bir çevre telefonları dinlemeye alma ayıbının üstüne gidiyordu. İçel SHP milletvekili Fikri Sağlar başbakanın yanıtlamasını isteyerek meclise bir önerge veriyor. A. Erdem'in telefonları dinlendi mi? B. Dinlemeye alındı ise bu emri siz mi verdiniz? C. İktidarınızda güvenlik güçleri hangi yetkiyle, kimlerin emriyle telefonları dinlemeye aldı diye soruyordu. Bu arada İstanbul Emniyet Müdürü iken Takunyalı olayıyla Edirne'ye vali atanan Ünal Erkan da ortaya çıkmıştı. Adı MIT'in telefon raporunda geçiyordu. Erkan, benim yasalar dışında hiçbir davranışım olmadı diyordu. Bilim çevrelerinden ise sadece iki çıkış geldi. Türk Hukuk Kurumu Başkanı Profesör Doktor Muammer Aksoy telefonların dinlenmesi konusunda şu değerlendirmeyi yaptı. 1961 Anayasası'nın 17. maddesinin 2. ve 3. fıkrasında aynen şöyle duruyor. 2. fıkra, haberleşmenin gizliliği esastır. 3. fıkra, kanunun gösterdiği hallerde hakim tarafından karara uygun olarak verilmiş bir karar olmadıkça bu gizliliğe dokunulamaz. 1971 ve 73 değişikliklerinde çeşitli hürriyetler bakımından gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunun yetkili kıldığı merciğin mahkemenin yerine geçebileceği, karar verebileceği yolundaki çeşitli değişikliklere rağmen bu maddeye dokunulmamıştır. Fakat 1982 Anayasası'nda 2. maddede gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kanunun yetkili kıldığı merciğin hakim yerine geçerek karar verebileceği, yani telefon dinlenmesi yolunda bir hüküm getirilmiştir. 22. maddenin 2. son fıkrasında resmi kuruluşlar veya müesseseler hakkında kanun ile haberleşme hürriyeti bakımından istisna öngörülebilir. İdare hukuku doçenti Doktor Metin Günday aynı konuda şunları söyledi. Konunun iki yönü var. Birincisi haberleşmenin gizliliğinin ihlali durumu. Bilindiği gibi anayasaya göre haberleşmenin gizliliği esastır. Bu gizlilik yargıç kararı ile kaldırılabilir. Bu telefon dinlenmesine böyle bir karar olup olmadığı ortaya çıkarılmalıdır. İkincisi de dinleme yolu ile elde edilenler istihbari bilgiler ise ve bu bilgiler yetkili merciğin elinde ise bunun yayımlanması da yasal değildir. Çünkü bu bilgilerin kamuya açıklanması olanaksızdır. Bu tür yayınlar yasaların ihlali anlamına gelir. Siyasetçilerimiz mi? Milletvekili Sağlar'ın dışında ana muhalefet partisi SHP'de çıt yoktu. Oysa bir yıl kadar önce Erdal İnönü partideki kapalı toplantılarda geçen konuşmaların kısa süre içinde ANAP'a gittiğini resmen açıklamıştı. Gizli kulaklardan söz ediyordu. Kuşkusu haklıydı çünkü SHP'nin aldığı bir karar daha açıklanmadan ANAP'tan ya da hükümetten benzer içerikli açıklamalar yapılıyordu. DYP lideri Süleyman Demirel kısaca haberleşme özgürlüğüne değinerek, ayıp olan telefonların dinlenmesidir. Hani Türkiye'de haberleşme hürriyeti? O kişilerin, Erdem'i amaçlıyor, telefonunun dinlenmesi çok ayıptır ve artık Türkiye'de telefonu eline alan devlet dinliyordur diye endişe içinde olacak. Bu insan haklarının ihlalidir diyordu. Demirel bu kısa açıklamayı soru üzerine yapmıştı. Soru neydi? Kemal Orzum'un dinlenen telefonlarında bir beyefendi lafı geçiyor. Acaba siz misiniz? Basınımızın maşallahı vardı. Batı demokrasilerinde tüm ülkeyi ayağa kaldıracak nitelikte bir olay, telefonların dinlemeye alınması gibi büyük bir olay, işte bu kadar yüzeysel irdelemelerle ele alınıyordu. Anayasa falan filan, telefonların dinlemeye alınması kamuoyunun duyarsız davranışlarıyla doğal, olağan, kaçınılmaz bir işlem haline gelmişti. İnsan ve kişi haklarıyla özgürlüklerinden bolca söz edilen bir ülkede, hem de Avrupa topluluğuna üye olacağına inanılan bir ülkede, MİT'in ya da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün gözü kapalı dinlediği telefonu dinlemeye aldığının resmen açıklanmasıyla açılan yaraya, Başbakan Turgut Özal her zamanki önemsemez tutumuyla bolca tuz serpti. Horzum ve Erdem'in istifasıyla açılan siyasal tartışmaları önlemeye yöneldi. Hukuksal görüşünü araştırma önergesinin Horzum davası sürerken ele alınması anayasaya aykırıdır diyerek açıkladı. ANAP grubunda konuşan Başbakan Özal, telefonların dinlendiği yolundaki savları daha sonra basına şöyle yanıtlıyordu. Telefon dinlenmesi olayı olmuşsa sıkı yönetim devrinde, tarihlere MİT'in telefon raporu Şubat 1984 tarihiydi. İyi baksanıza, acaba o da doğru mu bilmiyorum. Tahkik ettiriyorum. Söylenen, yani gazetenin yazdığına göre demek istiyor, 1984'te görülüyor. Ve ardından siyasal edebiyat sözlüğüne yeni fakat insanı şaşırtan bir deyim getiriyordu. Cart curt ediyorlar, bırakın Allah aşkına. Zamanında hiç seslerini çıkarmazlar. Demokratik bir iktidar gelince konuşurlar. Öğle üzeri söylenen cart curtlar ertesi günü basında özenli köşelerde yer alıyor. Ancak, evet ancak bir başbakanın telefon dinleme olayını bu kadar hafife almasını eleştiren tek satır görülmüyordu. Daha ötesi başbakan grupla gazeteleri dedikodu yapmakla suçlamıştı. Araştırma dairesi üzerinde muhalefetin meclis gruplarında siyasal kulislerde söylenenler iç sayfalarda dip soğutucuya atılarak yayımlanıyordu. Ağlanacak halimize gülse miydik? Başbakan 1984'te sıkı yönetimlerin sürdüğünü, telefonların askerler tarafından dinlemeye alındığını söyleyerek anayasal suçlamalardan kaçınıyordu. Oysa sıkı yönetim kurumu başbakanların hükümetin buyruğunda sorumluluğundaydı. 1984'te Özal bir yıldır iktidardaydı. Sıkı yönetimler doğrudan ona bağlıydı. Sıkı yönetimler buyruk verip telefonları dinlemeye almış olsalar bile uygulamanın getirdiği sorumluluk doğrudan başbakanındı. Hiçbir olayda olay ne olursa olsun hiç kimse yasa buyruklarını çiğneyemezdi. Ne çare, Ocak 1989'da bu gerçeği anlatmanın olanağı yoktu. Herkes kaptırmış kendini, almış başını raporlar denizinde sığınacağı şu ada senin, bu ada benim dolaşıp duruyordu. MİT'in ya da başka devlet organlarının telefonları dinlemesine artık alışmalıydık. Çünkü Başbakan Özal'a sorumluluk düştüğünü, anayasanın çiğnendiğini hiç kimse anımsamıyordu bile. Duyarsızlık. Dinlenen telefonlar sorununa duyarsızlık zaten daha önceki aylarda başlamıştı. İlk haber Sabah gazetesine yer aldı. Telefonları dinlemenin çok pratik yollarını bulan birinin serüvenleri anlatıldı. Fakat asıl önemli açıklama SHP lideri Erdal İnönü'den geldi. İnönü dikkatli, sözcükleri kuyumcu terazisiyle tartan bir siyaset adamı. Kolay kolay ve birdenbire SHP'nin kapalı toplantılarında neler olup bittiğini, neredeyse dakikası dakikasına ANAP'ın öğrenip hemen yanıt verdiğini ya da karşı önlemler aldığını söyleyecek insan değildi. Ama bir gün söyledi. Başbakan Özal, Bermutat hemen tepki gösterdi. Onun başbakanlığında hiç böyle serüvenler olur muydu? Telefonlar dinlenir miydi? Kanıt gerekti, kanıt. İnönü bir gün delil yakaladığım zaman gösteririm diyordu. Ama şimdi delil yakalamak için gizli işlere girişecek değilim. Çünkü elimde bu işte uğraşacak bir gizli servis yok. Açıkça MİT'in SHP odalarını, telefonlarını iktidar hükümet hesabına dinlediğini söylüyordu. Dokundurma suçlama açıktı. İnönü başbakanın yok demesine de kesin davranış gösteriyordu. Pekala yoksa yok ama var diye direniyordu. İnönü iktidarın olayın üzerinde durmak bile istemediğini söylüyor, böyle bir kanaate niçin vardığım yolunda resmi kanallardan bana herhangi bir soru sorulmadı diyordu. Demek ki hükümet bu meselenin üzerinde durmak istemiyor. Ben de durmak istemiyorum. Çünkü elimde gizli servis yok bu işle uğraşacak. Onların elinde gizli servis var. Fakat onlar gizli servisin ne yaptığını kimse bilmesin istiyorlar. Ana muhalefet lideri açıkça kesin kes gizli servisin telefon dinleme marifetlerini sergiliyordu. Gizli meselelerle uğraşmak için iktidara gelmek gerektiğini vurgulayan İnönü, 26-27 Nisan 1988 günlerinde önemli bir yaraya parmak basmış oluyordu. Yarayı ortaya çıkarıyordu da ne oluyordu? Hükümet zaten umursamıyordu. Ya kamuoyu, ya dinlenen telefonlardan başı derde giren ya da girmesi olası yazar çizerler. Oralarda da bir suskunluk, bir boş vermişlik görülüyordu. Ne çare gizli servis MIT'in telefonları dinlediği, MIT raporu ve sonrasında bütün açıklığıyla yine ortaya dökülecekti. MIT ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dilediği zaman istediği kişilerin telefonlarını aylarca, yıllarca dinlemeye aldığı piyasaya sürülen MIT raporlarından izlenecekti. Anayasa, ceza yasası gizli servislere vız geliyordu. Dinlenen telefonların yol açacağı daha boyutlu olaylar bakalım ne zaman patlayacak, kimlerin başını yiyecekti. Toplumdaki duyarsızlığın faturasını elbet gün gelir yine o toplum öderdi. Acaba? Mehmet Eymür'ün anlatımlarından yeni bölümler. Kılıç'ın sorgusunda illegal faaliyetlerin yanı sıra MIT'i ilgilendiren hususların üzerinde de durduk. İstanbul Daire Başkanı Nuri Gündeş ve bazı MIT elemanlarının MIT'in bilgisi dışında bazı ilişkiler içinde bulunduğunu öğrendik. Öğrenilen diğer bir husus Gündeş'in akrabası Hacı Ali Arslan'ın Ankara'dan yollanacak bir ekiple yakalanacağı haberini Kılıç'a bildirmesiydi. Eymür bir kez daha düş kırıklığından söz ediyor. Bu hususların ortaya çıkmasıyla birlikte MIT'te en üst kademelerde kendisine karşı menfi bir tutum hissetmeye başladı. Ona kimi bilgiler yansıtılmıştı. Nuri Gündeş İstanbul'dan çağrılarak sorguda alınan bilgiler okutulmuştu. Ayrıca Gündeş konusunda Kılıç'a bir şey sorulmaması hususunda o sıradaki müsteşar Burhanettin Bigalı Paşa'nın emirleri iletilmişti. Gündeş'in hazır bulunduğu sorguda bu husustaki ifadelerini hafifletecek şekilde sorular sorulmuş, sonuçta süresi de bittiği için Kılıç'ın sorgulamasına son verilmişti. MIT bünyesinde kansız boğuşma sona ermeyecekti. Bu olaydan sonra Nuri Gündeş terfiyan Ankara'da Dış İstihbarat Başkanlığı'na getirildi. Kılıç'ın ilintilerinden söz ettiği diğer personel çeşitli yerlere atandı. İdari bir soruşturma bile açılmamıştı. Böyle bir sonuçtan sonra akla iki olasılık geliyordu. MIT üst kademesi Kılıç'ın sorgulamada söylediklerine inanmamış, Gündeş'i terfiyan yeni bir göreve getirmişti. Ya da daha güçlü sesler Kılıç'ın öne sürdüğü savların üstünü örtmeyi başarmışlardı. Hangisi doğruydu? Geniş bir soruşturma açmadan ortaya çıkarabilmek olanaksızdı. Birçok girişimimize karşın bizimle görüşmekten kaçınan Nuri Gündeş'in olaya ve olaylara bakış açısını saptama olanağı bulamadık. Eymür kovalamayı sürdürüyordu. Mustafa Ercan hem müsteşarlığı hem de Cumhurbaşkanlığına giderek Gündeş'in faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. İstanbul'a döner dönmez evinin önünde saldırıya uğrayarak dövüldü. Keza kimi personelin yasa dışı faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Alpan Atikkan isimli biri İstanbul'a dönüşünde Mali Şube Müdürlüğü'ne çekilerek fena halde dövülmüştü. Bu akıl almaz olayları yazı ile üst makamlara arz ediyor fakat sonuç alamıyordu. Yazı ile üst makamlara yapılan başvuruların metinleri MIT'te duruyor mu? Tabii soru geliyor. Neden? Acaba üst makamlar önemli sorgulamalara soktukları elemanlara mı inanıyorlardı? İnanmıyorlarsa MIT'te neden tutuyorlardı? Ya da gizli servis mantığına akıl ermez deyip geçecek miydik? Aynı soruların geçerli olacağı başka bir saptama. Mevcut bilgilerin bir özetini çıkarıp yetkili makamlara vermeyi düşündü. Bu özette Balcı ile ilgili çeşitli yerlerde ve Ordu İstihbarat Okulu'nda ifadesi alınan kaçakçıların verdiği bilgiler de bulunuyordu. Müsteşar Burhanettin Bigalı yazıyı göndertmedi. 1984 yılının ortalarında meydana gelen bu gelişmelerden sonra Eymür 1985'te Adana'ya atandı. Pizza Connection. Kılıç'tan sonra MIT ikinci bir babayı sorguya aldı. Uyuşturucu ve silah kaçakçılığıyla suçlanan Behçet Cantürk. 1987'de ABD'de son yılların en büyük mafya tutuklaması yapıldı. Cantürk'ün MIT'e verdiği ifadeler Interpol'e geçirilmişti. Tutuklamalar İsviçre ve İtalya'da başladı. İlk çıkış noktası buydu. Cantürk'ün verdiği bilgilere göre ABD'ye eroin deniz yoluyla giriyordu. Ham madde bir gemiye yükleniyor, gemide kurulan laboratuvarda eroine dönüştürülüyordu. Eroin yapılırken yaydığı koku açık denizde yitip gidiyordu. Cantürk şebekenin Avrupa yakasına dair ipuçları vermiş, İsviçre'den İtalya'ya uzanan araştırmalar tutuklamalarla ABD'de Pizza Connection Code adlı operasyonu sağlamıştı. Emir'e göre keza Can Türk'ün verdiği bilgilerden Kürtçülük ve Ermeni faaliyeti ile ilgili birçok operasyon yapılmıştı. Bu operasyonları çok daha geniş tutmak olanaklıyken başta MİT'teki ilgililer ve birçok kişi olayı bir kaçakçılık faaliyeti içeriğinde ele almışlar, ideolojik yönüne gerekli ağırlığı vermemişlerdi. Yoksa MİT'in üst düzeyi kaçakçılık faaliyetlerine bulaşmak istemiyor muydu? Eski MİT'çilerde özellikle Fuat Doğu ekolünde aynı kanının varlığı söyleşilerde çıkıyordu. Şahin Kaya rapora nasıl girdi? Şubat 1988'de Perinçek'in patlattığı raporda 12 Eylül'ü yöneten Milli Güvenlik Konseyi üyesi Hava Kuvvetleri eski komutanı, 1983'ten sonra Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Orgeneral Tahsin Şahin Kaya geniş yer tutuyordu. Şahin Kaya ile ilgili irdelemelerin kökeninde 1984'te yapılan sorgulamalar yatıyordu. Can Türk'ün sorgusunda da birçok kamu görevlisiyle ilgili bilgiler alındı. Bu konudaki önemli bilgilerden biri de Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyesi Tahsin Şahin Kaya ile ilgiliydi. Bu ifadelerde Şahin Kaya Paşa'nın bazı müteahhitlerle yakın ilişkilerinden söz ediliyor, bu ihalelerden komisyon aldığı öne sürülüyordu. Behçet Can Türk'ün söylemediği ancak onun ortaklık yaptığı bir başka silah ve uyuşturucu kaçakçılığından suçlanan Selahattin Delidere'nin iddia ettiği hususlar arasında Şahin Kaya adı vardı. Selahattin Delidere'nin Diyarbakır'da gözaltında olduğu sırada söyleşi biçimindeki bir konuşmada banda alınan, o bandı dinledik, iddialara göre Günaydın Gazetesi asıl sahibi Asil Nadir grubunun koordinatörü, eski Emniyet Genel Müdürü Fahri Görgülü ve Tahsin Şahin Kaya, Avrupa'da yaşayan Sarı Avni, adı Avni Musulluoğlu ve ortağı Behçet Can Türk'ün en yakın adamlarıydı. Delidere Sarı Avni'nin Şahin Kaya'ya yurt dışında villa aldığını, 1-2 yıl sonra Times dergisinde Şahin Kaya ile ilgili en zengin general diye yazı çıktığı yaygınlaştı, derginin bu sayısı saptanamadı bulunamadı. Ve Sarı Avni ile Can Türk'ün çanta ile Şahin Kaya'ya para götürdüğünü söylüyordu. Diyarbakır'daki görevliler çekilmiş ve Delidere'nin bu sözlerini ifadeye sokmamışlardı. Eybür ne yaptı? Bandın bir kopyasını MİT müsteşarlığına bilgi vererek resmi bir yazı ile mahkemenin yapıldığı Ankara Sükunet Yönetim Komutanlığı'na gönderdi. Bir başka kopyasını Cumhurbaşkanı Evren'in damadı köşkte MİT temsilcisi Erkan Gürvit'e verdi. Kopyayı Erkan Gürvit'e götüren o tarihte köşkte Gürvit'le birlikte çalışan Bedri Özdemir'di. Bu konuda sonra ne gibi gelişmeler oldu bilinmiyordu. Elbette kimse bilemezdi. Ne var ki Cumhurbaşkanı Evren yurt içi gezilerinde zaman zaman konsey arkadaşlarını suçlayan mihraklardan söz ediyor, ayrıntılı bilgi vermiyor, adını koymadığı mihrakları suçlayarak konuşuyordu. Gürvit'in Cumhurbaşkanı'nı çok sık gören Çankaya görevlisi olduğu biliniyor. Kuşkusuz MİT'ten gelen bu bilgileri Gürvit Cumhurbaşkanı'na arz etmişti. Başka önemli olaylarda uyguladığı yöntemi işleterek Gürvit öteki kanallardan da ihbarı inceletmiş olabilirdi. Nokta noktadan nokta nokta nokta çıkarsa geriye bir kişi kalır. MİT'te başka bir gelişme daha oldu. MİT'te kaçakçılık üniteleri 6 Ocak 1983'te Milli Güvenlik Kurulu'nun ve ona dayalı Bakanlar Kurulu'nun 237 sayılı kararıyla kurulmuştu. Bu üniteler devlet yararına faaliyet göstersin diye kurulmuştu. 1985 yılı ortalarında yurt içi üniteleri, sonradan 1988 yılı başlarında da Ankara'daki merkez ünitesi kapatıldı. Merkez ünitede zaten yalnızca bir kişi kalmıştı. Ünitelerin kapatılmasından birkaç ay sonra Eymür Adana'ya atandı. Rapor olayının örgüsünde insan manzaraları. Dönme dolap hızla dönüyordu. Adana'ya atanan Eymür dilekçeyle sözlü olarak Müsteşar Bürhanettin Bigala'ya başvurdu. Atama, peki ama neden? Bu arada köşk gibi önemli bir etken de devreye girdi. Cumhurbaşkanlığında MİT sorumlusu, resmi sıfatıyla Çankaya Güvenlik İşleri sorumlusu, Evren'in damadı Erkan Gürvit'le atamanın durdurulması için Bigala ile konuştu. Nafile, MİT müsteşarı gerekçe göstermiyor, atamada direniyordu. Emir'e göre müsteşar daha üst makamlardan emir almış ve belki de istemeye istemeye atamayı yapıyordu. Başkaları hakkında idari bir soruşturma açılmıyordu. Birden atama buyruğu ile ortaya çıkan çelişkiyi müsteşar ve yardımcısıyla birçok kez görüştü. Ailevi nedenler gösterilerek karargâhtaki MİT okuluna gönderildi. Şubat 1988'de açıklanan MİT raporunun içeriği üzerinde geniş tartışmalar, yorumlar, haberler yapılırken böyle bir skandala kimin ya da kimlerin meydan verdiği sorusu ortaya atıldı. MİT gizli bir servisti. İşleri, işlevleri, uygulamaları hep gizli yürürdü. Ama MİT raporu yazımından hemen sonra birdenbire önemli kişilere postalanmış, daha sonraki bilgiler MİT raporunun gizliden İstanbul Emniyet Örgütü'ne sızdırıldığını göstermişti. Raporu kimin sızdırdı birden günün sorusu haline gelmişti. Gözler ister istemez birkaç kişinin üzerine çevrildi. Eymür, Abbas ya da MİT'te olası bir köstebek. Ama tarih sırasıyla olayların akışında kuşkuların odak noktası Evren'in damadı Erkan Gürvit olacaktı. Oysa MİT raporunun ortaya çıkışına kadar Abbas Eymür ve Gürvit can ciğer dost, sürekli işbirliği yapan birer meslektaş ve önemli gizleri paylaşan yakın çalışma arkadaşıydılar. Eymür'le Gürvit arasında sonradan yakın dostluğa dönüşen ilişki, Eymür'ün kaçakçılık ünitesine atanmasından hemen sonra başlamıştı. Gerçekte ikisi de MİT bünyesindeydi. Gürvit'in meslek yaşamı karargâhta ve yurt dışında geçtiğinden Eymür daha önce damadı tanımıyordu. Gürvit'le birlikte çalışan Bedri Özdemir araya girmeseydi, belki de Eymür ile Gürvit arasında özel ilişkiler başlamayacaktı. Kaderin ağları. Tanışmadan sonra Gürvit-Eymür ilişkileri özele ve çok yakınlaşmaya dönüşecek ama 1-2 yıl sonra bu dostluk MİT bombası ile havaya uçacaktı. Ne Eymür Gürvit'i görmek isteyecek ne de Gürvit Eymür'ün elini sıkacaktı. Gizli servis doğası bir kez daha işleyecekti. Cumhurbaşkanının damadı olması Gürvit'i ateşin ortasından çekip çıkarırken Eymür ve Abbas hem dostluktan hem de gizli servisten dışlanacaktı. Oysa söylediklerine göre güvendikleri dağ Çankaya'ydı. Eymür'ün elinden çıkan senaryoda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık Dairesi Başkanı Atilla Aytek de önemli bir yer alacaktı. Gürvit'le üçgenin bir kenarı çizilmişti. Öteki kenarında görevden doğan işbirliğinin getirdiği Eymür-Aytek ilişkileri yer alıyordu. Eymür ve Bedri Özdemir Atilla Aytek'i Erkan Gürvit'e tanıştırdı ve yakınlık kurmasını sağladı. Bu üçlü zaman zaman özel söyleşilerde bir araya geliyor, gelişmelerden, kaygılarından söz ediyorlardı. Gürvit, Eymür-Aytek ikilisine her zaman destek olacaklarını duyuruyordu. Köşkten güvence alanlar kendilerini daha rahat hissederek çalışmalarını sürdürüyorlardı. Bu destek MİT raporuna kadar sürdü. Köşk güvencesine gereksiniyorlardı. Ama yeraltı dünyası ile mücadele pek kolay iş değildi. İnsanın yakınlarını etkiliyor, karalamalar yapıyor, armağanlar yollanıyordu. Bütün bunlara karşı koymak zor işti. Böyle bir görevde Türkiye'nin en üst makamına yakın olmak ve desteğini kazanmak önemli bir etkendi. Zaten en çok Cumhurbaşkanlığı makamına güven duyuyorduk. Günü geldiğinde ne kadar yanıldıklarını anlayacaklardı. Ne çare, o zaman köprülerin altından çok sular akmış olacaktı. Burada Cumhurbaşkanlığı'nın Erkan Gürvit aracılığıyla MİT'le nedenli iç içe olduğu beliriyordu. Olaylar gelişip Eymür'ün aleyhine bir yol izlemeye başlayınca daha önce inandığı kimi gerçeklere, kimilerine yine aynı inançla bakıyor muydu acaba? Kuşkulu. Gizli serviste görev yapmasına karşın Eymür köşkle ilişkileri başta yanlış değerlendirmiş olabilirdi. Cumhurbaşkanlığındaki MİT görevlileriyle ilişkiyi hiçbir zaman MİT dışında bir irtibat olarak dikkate almamıştı. Zira köşkte MİT'ten 4-5 kişilik bir ünite bulunuyordu ve başlarında da yine MİT kadrosundan Erkan Gürvit vardı. MİT ile köşk ilişkisi ve işleyişi. Birçok önemli konu müsteşar imzası ile not veya resmi yazı yazılarak Cumhurbaşkanlığı makamına yollanıyordu. Bunların yanı sıra MİT'in diğer üniteler arasında olduğu gibi herhangi bir işleme tabi tutulmadan raporları köşke yollanıyor veya alınıyordu. Eymür'e göre Gürvit dürüst, namuslu, Cumhurbaşkanlığının ismini ve olanaklarını kullanmamaya özen gösteren güvenilecek bir kişiydi. Gerek Dündar Kılıç gerekse Behçet Cantürk'ün sorguları sırasında ve sonra elde edilen önemli bilgileri resmi yollardan ya da herhangi bir işleme sokmadan Gürvit'e gönderiyorlardı. Cumhurbaşkanlarının MİT'ten bilgi alması doğaldı. Fakat Evren dönemine kadar MİT'in karargâhtaki üniteler arasında olduğu gibi hiçbir işleme tabi tutulmayan bilgileri, raporları acaba görülmüş müydü? Daha önemlisi hiçbir dönemde MİT'in Çankaya'da bir bürosu olmamıştı. MİT'ten bir eleman köşkte görev yapar, MİT müsteşarları cumhurbaşkanlarına bilgi arz ederdi. Fakat Erkan Gürvit Çankaya Köşkü'nde bilgisayarlarla donatılan büyük bir büro kurdu. MİT'ten elemanlar getirdi ve orada bir çeşit ayrı bir istihbarat değerlendirme bürosu oluşturdu. Bu büronun aldığı bilgiler, yaptığı değerlendirmeler kuşkusuz damadı kanalıyla hemen her gün Evren'le görüşebiliyordu, Cumhurbaşkanı'na aktarılıyordu. Hatta bir ara Erkan Gürvit Çankaya Köşkü ile MİT arasında kablo bağlantısı kurmak istedi. Kablo bağlantısı MİT'in bilgisayarındaki bilgileri Gürvit istediği an köşkteki terminallere aktaracaktı. Fakat bu istek gerçekleşmedi. Çankaya Köşkü'ndeki bilgisayarlarda önemli belgelerin, kişilerle ilgili bilgilerin saklı olmadığı nasıl öne sürülebilirdi? MİT raporunun hışmına uğrayanlardan biri sonradan köşkte ayrı bir istihbarat örgütü olması yadırganır olaylardandı diyecekti. Köşkteki MİT nasıl çalışıyor? Erkan Gürvit'in engellenemeyen istihbarat imparatorluğu işte böyle kurulmuştu. Köşkte her türlü bilgi hazinesi elinin altındaydı. Telefonu açması, bir düğmeye basması yeterliydi. Cumhurbaşkanının damadı olması, MİT köşk ilişkilerini kurmakla görevli sayılması, MİT'ten olanca olanakla Gürvit'in yararlanmasına yol açtı. Erkan Gürvit tek kanaldan yararlanmıyordu. Cumhurbaşkanlığı köşkü gibi bir otorite Emniyet Genel Müdürlüğü istihbarat hizmetlerini de dilediği gibi kullanabiliyordu. 1980-1983 arasında MGK'nın mutlak iktidarı sırasında köşkteki baş istihbarat bürosu önemli kararların alınmasında, gerçekleşmesinde birinci derecede rol oynadı. 1402'likler listesi köşkteki baş istihbarat bürosunda son şeklini aldı. Büyük Türkiye Partisi'nin 1983'te kapatılmasını sağlayacak ayrıntılı ve gizli bütün bilgiler köşkteki baş istihbarat bürosunda toplandı. SODEP'in seçime sokulmaması ve hatta ANAP'tan MDP'den kişilere vetolar. 1983 seçimlerine gidilirken Türkiye düzeyinde nabız yoklaması yapıldı. Köşk MİT'i kullanarak yurt düzeyinde partilerin seçim şansını araştırdı. Emekli Orgeneral Turgut Sunalp'e kurdurtulan MDP'nin iktidar şansını yitirdiğini, hem MİT'in hem de Emniyet Genel Müdürlüğü'nün antenlerini kullanarak Baş İstihbarat Bürosu'na saptattı. Bütün bunlar köşkteki MİT'i anlatıyor. Bu örnekler Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT istihbaratını tek elde toplayıp değerlendiren Gürvit buyruğundaki büronun çalışmalarından bize yansıyabilen birkaç tanesi. Anlatıldığına göre köşkteki baş istihbarat birimi şöyle çalışıyordu. Bürokrasiye atanacaklar dahi gelen bütün kararnameler hemen süzgece atılıyordu. Kişilerin 25 yıllık geçmişi iki kanaldan süzgeçten geçiriliyordu. MİT'e soruluyor, bilgi alınıyor ancak bununla yetinilmiyor, bir de Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bilgi isteniyordu. Bu bilgiler harmanlanıyor ve Cumhurbaşkanı'na sunuluyordu. Sakıncalı kişilerle ilgili kararname tornistan geri gidiyordu. Bu türden kişilik araştırmalarındaki 25 yıl geçmişe uzanan yönteme daha sonra istihbarat birimlerinden direnmeler gelmeye başladı. Örneğin 25 yıl önce okul sıralarında bir kişinin solculuğa yatkın olduğunu gösteren bilgi gelirse duraksamalar başlıyordu. Adamın gençliğinde yaşı gereği bir iki çıkışı geleceğini söndürebilirdi. Sonraları 25 yıl öncesinden başlayan süzgeç 15 yıla indirilecekti. Değişen bir Türkiye'den, değişen Cumhurbaşkanı'ndan söz edilen ülkede bir insanın 25 yıl 15 yıl öncesine ait bir çizgi o kişinin geleceğini allak bullak etmeye yetiyordu. 1402'liklerin her biri köşkün marifetli araç gereçlerinden alınan bilgilerle listeye girmişlerdi. Cumhurbaşkanının atayacağı bakanlar bile bir gün önce Çankaya'ya bildiriliyor, baş istihbarat süzgecinden geçtikten sonra kabine listesinde kesin yerlerini alabiliyordu. Cumhurbaşkanı Evren'in özellikle 1980-83 arasındaki nutuklarında kullandığı belgeler, bilgiler aynı kanallardan önüne getiriliyordu. Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay istihbaratı Çankaya'da örgütlememişti ama müsteşar kanadıyla MİT'le çok yakın ilişkideydi. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk MİT'e soğuk bakardı. Görevi gereği MİT'le görüşür ancak bir içli dışlılığa kesinlikle meydan vermezdi. Korutürk bilirdi ki özellikle Moskova Büyükelçisi iken MİT'e oradan verilen kimi bilgilerle yaşamına önemli etkilenmeler yapılmıştı. MİT'in ve öteki istihbarat birimlerinin Çankaya'da bürolaşması Cumhurbaşkanı Kenan Evren döneminde başlatıldı ve sürdürüldü. Örneğin Dündar Kılıç ve Behçet Cantürk'ün sorguları tam MİT'in köşkteydi. Daha önceki öykülerde gördüğümüz Ünal Erkan'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne atanması söz konusu olduğunda MİT'ten giden resmi yazıda neler yer alıyordu? Buna karşın atama niçin yapılmıştı? Bunlar köşkün çeşitli istihbarat birimlerinden aldığı bilgileri kendine özgü yöntemlerle değerlendirdiğinin kanıtı değil miydi? Adalet Partisi'nin sürgiti Büyük Türkiye Partisi eski siyasetçilerin, başta Süleyman Demirel'in hepsinin gittikleri her yerde yaptıkları özel konuşmalar dinlendi. Her istihbarat biriminden gelen bilgiler köşkteki baş istihbarat bürosunda değerlendirildi. SODEP'in seçimlere sokulmaması aynı değerlendirmelerin sonucuydu. Türkiye'nin sosyal ve siyasal yapısında bugün izlerini sürdüren ikilemlerde köşk istihbaratı baş roldeydi. Tabii olanak bulunup sorulsa yanıt büro devlete gereken hizmeti veriyor olacaktı. Devlet içinde devletin istihbarat birimlerinin üstünde kudret sahibi bir büro. Mantıklı her açıklamaya karşın yatsınılması zor bir gerçek.